Spor Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Emek Ege ve mikrofonun diğer tarafında, diğer mikrofonda Sargın Tekşal sizlerle birlikte olacağız. Spor gündemini konuşacağız. Tabii spor gündeminde transfer var. Transferde yoğun bir dönem. Beklediğimizden daha da fazla transfer oldu herhalde. Belki buradan başlayabiliriz.
Evet, geçen sezon noktalarken her takıma böyle 2-3 nokta tak ve konuşuyorduk ama daha bugün bile her takımın 1-2 isimle alındığını görüyoruz sadece bugün için.
Evet.
Sıcağı sıcağına işte Fenerbahçe'nin yeni sol bek'i geliyor. Beşiktaş'ta bir sol bek transferi gündemde. Galatasaray'da orta sahada isimler konuşuluyor. Bayağı yoğun bir gün.
Beklenmedik bir durum değildi aslında. Şöyle ki hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın geçen sezon hedeflerinden uzak kalmış olması bu takımlarda bir değişikliğin olabileceğini gösteriyordu. Fenerbahçe iyi bir son yaptı sezona ama teknik direktör değişince ve gelen teknik adam da çok kariyerli olunca muhtemelen sözleşme pazarlıkları ya da geleceğe dair planlamalar yapılırken Jorge Jesus belirli noktalar üzerinde ısrarcı olmuş.
Evet.
Hani ilk basın toplantısında Sayın Ali Koç hocamızla da zaten mutabıkız. 3-4 transfer, birkaç transfer demişti. O birkaç transferi geçti Fenerbahçe.
Bugün çift taneleri gördü.
Çift taneleri gördü. İnanılır gibi değil gerçekten. Şöyle inanılır gibi. Yeni bir teknik adam getiriyorsanız, kariyerli de olunca, onun da kafasında bir oyun sistemi olunca, geçen sezon yapmış olduğunuz, İsmail Kartal'ın ortaya koymuş olduğu performans, sadece performanstan kastım ortalama kazandığı puan değil, oyuncu değerlerini de yükseltmişti İsmail Kartal. Jorge Jesus'un kafasında farklı bir futbol var. Farklı oynatmak istiyor Fenerbahçe. Ya da şöyle diyebiliriz. Fenerbahçe'nin yaratıcılık problemi olduğunu söylemişti Jorge Jesus. Bu yaratıcılık probleminde dizilişi değiştirerek aşmayı düşündü Jorge Jesus. Yani iki forvet arkasında üç hücumcu, bir merkez orta saha değil, daha defansif orta saha. Böyle olunca da bütün geçen sezon değer kazanan başta Mia Zayt, Miguel Crespo.
Geçen sezon hiçbir ortaklık saha içinde devam etmeyecek.
Ne bir yani
kanatta ne bir ortada
bozulunca,
defansta bambaşka bir yapılanma.
Son olarak Alioski'yi transfer etti. Makedon futbolcu. Evet. Suudi Arabistan'daydı geçen sezon. Ondan önce Leeds United'da Marcelo Bielsa'nın öğrencisi isminden söz ettirmişti. Bir sol bek Ferdi Kadıoğlu herhalde.
Bu ileri şimdi, üçlüye mi acaba?
İleri kayacak? Üçlüye mi? Orada yer var mı? Hani en çok değer kazanan oyuncular Fenerbahçe'de Miguel Crespo, Zayt, Bright Samuel, Osay Samuel
Ferdi'ydi.
Ve Ferdi'ydi. Şimdi Osay Samuel hala yerini koruyor gibi ama Ferdi de hani orijinal mevki Ferdi'nin tabii ki hücum oyuncusuydu ama hani
Fenerbahçe'ye geldiğinde 10 numara mı oynar, sol kanatta mı oynar diye konuşuyorduk. Bir anda sol bekte değerini buldu. Ya sol bek'e geçene kadar hatta sözleşmesi bitecekti Ferdi'nin. Geçen sezon başında daha sol bek'e
serbest
geçmemişti.
Serbest bırakılacaktı belki.
Bir anda kıymete bindi kendini. Yani milli takımda Portekiz maçında niye yok diye konuşmuştuk sol bek'te bir sezonda. Aslında yerine gelen Alioski de böyle bir oyuncu. O da 25-26 yaşından sonra sol bek'e evrildi. Ferdi herhalde Rossi'nin yerine kayacak. Ya şu anda da aslında Fenerbahçe'nin 11'ini dizmek de en zor işlerden biri. Geçen hafta Dinamo Kiev maçında bunu zorluğu yaşadık. Evet. Fenerbahçe'nin 11'i geldiğinde dizilişte kim nerede oynayacak, kim forvet, kim sol kanatta. Yani Alioski de ama sol bek oynar. Ferdi de herhalde önündeki üçlüden soldaki oyuncuya, yani Rossi'nin oynadığı bölgede oynayacak gibi geliyor baktığımızda.
Şimdi şöyle de bir durum var. Yani yeni teknik direktör gelince şimdi Ferdi'nin öndeki üçlüde oynama ihtimali de ben çok güçlü görmüyorum. Ya Ferdi çünkü transfer edilen Bruma, Emre Mor, Bruno Henrique, ya yeni transferlerin bu gibi durumlarda hep avantajı vardır. Teknik direktör kendi yaptığı transferleri özellikle oynatmak ister. yine keza Joshua King. Bunlar düzenli olarak en azından ligin başında şans bulacaktır. O anlamda da tabii Ferdi'nin işi biraz daha zor gibi.
Yani de
Fenerbahçe ciddi bir şey dağıttı. Dağıttı derken kötü anlamda söylemiyorum. Yani geçen sezonki enerjiyi, sinerjiyi oradan biriktirerek gelmek yerine
biz geçen sezon ne konuşuyorduk mesela bittiğinde sezon? Fenerbahçe 3 transfer lazım. Bir net bir santrfor. İşte sol bekte Ferdi'nin yediği diyorduk. Yani sol bekte bir alternatif oyuncu. Bir de böyle bir kanatlara bir orta saha, yani kanat hücumcusu diyorduk. 3 oyuncuyla hazır kadro var diyorduk Fenerbahçe'de. Şimdi yani daha bir santfor alınacak. Ali Koç en son 3 oyuncu alacağız dedi. Sol bek bugün açıklandı.
Bir de
yedek kaleciyle santfor kaldı şu an. Ama mesela Atilla Szalay da ayrılabilir takımdan.
Hatta ayrılacak gibi gözüküyor. Evet. Yani kendisi de ayrılmak istiyormuş. Ben şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Ben de olsam yabancı futbol, zaten Türkiye zor bir ülke. İnişleri çıkışlarıyla, belirsizliğiyle. Fenerbahçe'nin de son 4-5 sezonda zaten 2014'ten bu yana şampiyon olamıyor ki, ama yine de nispeten daha kadroyu korumaya yönelik bu tür şeyler işte ilk Vitor Pereira döneminde olmuştu. Hani Emre'nin, Selçuk Şahin'in, hani Fenerbahçe'nin böyle Gökhan Gönül'ün, Caner'in ayrıldığı dönem hatırlarsın. Orada çok Nani'nin geldiği, işte Ozan Tufan'ın geldiği, Van Persie'nin geldiği, Simon Kea'nın geldiği, çok acayip bir transfer harekatına girişip Sayın Başkan Aziz Yıldırım bir çehre değişikliğine gitmişti. O zaman bundan bahsedebilirdik ama Fenerbahçe son 4-5 sezondan beri sürekli sil baştan
her son 10 gelişmek artı transfer yapılıyor.
Sürekli değişmek yönünde tercihini kullanıyor ve hepsinin de temel motivasyon sebebi farklı. Yani ilki 5 sene önceki Philip Cocu'nun geldiğinde maliyetleri düşünelim, genç bir kadro, idealist bir Ali Koç portresi vardı. Bir sonrakinde maliyetler düştü ama takım gençleşti, güçlü olmadı. Bu sefer biraz daha
yarışçı
takım kuralım, başına Ersun Yanal getirildi ama çok eksik bir kadro oldu. Çünkü ekonomik olarak yetişemedi Fenerbahçe. Evet. Bir sonrakinde
Caner Erkin'lerin, Gökhan Gönül'lerin geldiği,
geri geldi.
Tecrübe artık. Tecrübe, Jose Sosa.
Nokta Jose Sosa, Luis Gustavo ile birlikte yine takımın kalitesini yükseltmeye yönelik başında Erol Bulut'un olduğu, bu sefer teknik adam tercihi çok sorgulandı. Bir sonraki sezon hadi yine yabancıya dönüldü. Onun getirdiği oyuncular biraz daha belirsiz bir transfer
orada
stratejisi.
Bir de Vitor Pereira'nın üçlüsüne uyan transferler yapılmaya çalışıldı.
Evet, sisteme göre. Şimdi gelen kariyerli teknik adama tam şekilde anahtar teslim, kulüp verilmiş gibi, futbol takımı kulüp demeyeyim, yanlış anlaşılmasın.
Evet, yani,
ve böyle bir şey var ki, büyük bir şampiyonluğa açlık var ki yani şunu başka bir teknik adam da kolay kolay yapamazdı, ikna edemezdi, evet, yöneticileri. Geçen sezonun en büyük yıldızı gibi, Fenerbahçe için en önemli oyuncuları gibi gözüken Ferdi'dir, Miha Zaitz'dir, Miguel Crespo'dur. Hani Ferdi değil ama orta saha değişti, sistem değişti.
Şimdi stoper ikilisi de mesela en Fenerbahçe'nin en sağlam yeri baktığımızda sezon başı Atilla Szalay, Kimmich'iydi. Şimdi bir baktık tam oradan güzel bir maliyet de çıkacak kulübe. Yani toplam 30 milyon, Atilla Szalay için 15 milyon euro konuşuluyor Fenerbahçe'nin istediği rakam olarak.
Ya ben de 7-8'i gördüm. 9 istiyor diye Fenerbahçe dış basında iddialar var. Tabii birkaç kulüp talipmiş. Öyle olunca yani, eli güçleniyor Fenerbahçe.
Neredeyse bir 30 milyon euroluk bir bütçe yaratacak oradan ama işte oradan bir santfor alınacak. Aklım hep şey geliyor, bu Avrupa yakasında Ata Demirer'in oynadığı Volkan karakteri bir gazete okuyordu ya, spor sayfası.
Evet.
Ya bu Fenerbahçe nasıl takım? Santfor alıyoruz, forvet eksiliyor. Forvet alıyoruz, defans eksiliyor falan diye yine ona döndü olay. Yani santfor alınacak, belki bu sefer stoper eksilecek.
Yani evet, şampiyonluk için Fenerbahçe her şeyi yapıyor ama transfer çalışması anlamında bazen de sanki transfer, bu sefer de işte yeni gelen teknik adama güvenmek zorunda kalınıldığı için
yani, evet ya, Jesus da öyle bir karizma ki insan bir şekilde ya bekleyelim diyorsun ya, evet,
demek durumunda. Hani benim aklıma yatmayan bu süreç içerisinde Jesus'la mutabık olup 3-4 transferden ne zaman 5 dakikada ne zaman 10 transfere
geçildi. Ya orada en fazla planları bozacak olay Kim Min-jae'nin ayrılmış. Hani artı bir stoper koyarsın
olabileceğini
oraya.
Olabileceğini bekliyorduk zaten.
Hadi mesela 3-4 ise 4-5 olabilirdi. Bir anda 10'a evrildi olay. Ya şu anda baktığımızda artık sol bek de alındı. Ya bana herhalde bir santfor, zaten yedek kaleci alınacak. Bir de daha bir stoper transferi daha olacak gibi geliyor. Luan Perez'le
birlikte. Diğer taraftan olacak. Beşiktaş ve Galatasaray da son derece etkin bu sezon. Galatasaray için de Lucas Torreira iddiası var. Galatasaray orta sahasını yeniden düzenlemeye çalışıyor. 26 yaşındaki futbolcu Arsenal'daydı. Son olarak Fiorentina'da forma giydi. Gündemimize aslında Sampdoria'daki performansıyla
evet,
girmişti. Son derece önemli bir orta sahancısı.
Evet, heyecan verici bir transfer olur. Ama orada da maliyetler fazla. Yani Arsenal'den yıllık 5,5 milyon euro alıyor. Mesela Galatasaray onu nasıl karşılayacak? Kiralık olacaksa %50'sini mi ödeyecek? Nasıl ikna edecekler? Bonservisiyle zor gibi gözüküyor çünkü bu transfer. Arsenal daha 3-4 sezon önce 30 milyon eurodan fazla para verdi.
31 milyon euro transfer etmişti.
Yani herhalde kiralık olur. Zaten 2 senedir kiralıyor Arsenal Torreira'yı. İşte Atletico Madrid ve Fiorentina'daydı. Belki Galatasaray'da böyle gider. Galatasaray'ın orta sahası nasıl olur o zaman? O geçen sezon en çok konuştuğumuz Berkantay'la çıkaldı da.
Galatasaray'ın orta sahasında şöyle bir sıkıntı. Yani Galatasaray'ın orta sahasında olmayan sıkıntı yoktu gerçi. Yani atletizm eksiği, bitiricilik eksiği, yaratıcılık eksiği, her şey var. Evet. Ne sağlam bir defans hattı oluşturabiliyordu savunma hattının önünde kesicilik anlamında, ne rakip kale önünde bir etkinliği vardı. Atıl bir görüntüsü vardı. Hani orada Taylan Berkan'ın genelde temel özellikleriyle birbirini çok tamamlamayan, üst üste basan oyuncular olması, birlikte aynı yerleri adımlaması saha içerisinde. Çıkıldağ'ın da zaten şu anda değişik haberlere göre gönderecekler arasında, hı hı, ismi geçiyor. O da bir fark yaratamayınca değişik, hani sonradan gelen teknik direktör
Torrent.
O da aslında, Torrent de hiçbir şey yapmadı aslında oraya. Aynı futbolcularla, evet, farklı sonuç elde etmeye çalıştı. Galatasaray'ın ciddi bir orta saha sıkıntısı vardı. Kimi alsanız giderdi. Şimdi
ama nokta Oliveira önemli. Oliveira net başladı.
Bu farkı yaratacak, en çok farkı yaratacak oyuncu da eğer Torreira gelirse, gerçekten benim uzun zamandan beri çok beğendiğim, çok, evet, dinamik, hani o atletizm eksiğini de giderecek. Hamleli futbolcu, yani
defansif top dağıtımı da gayet iyi yapan bir oyuncu.
Teması seviyor. Hani belki fiziksel özellikleri aynı olmasa da Felipe Melo etkisi yaratabilecek.
Evet, yani Torreira'ya baktığımızda bir böyle 1.70'ten uzun, kısa bir oyuncu, böyle çelimsiz bir oyuncu ama
biraz Gattuso havası,
evet, var. Evet, Gattuso havası var. Yani rakibi de sertliğiyle yıldıracak bir oyuncu. O Oliveira, Torreira, bir de önlerine bir 10 numara transferi konuşuluyor, Evander.
Ya tam şeyi böyle, seti tamamlıyor gibi, 6-8-10.
Evet, güzel bir üçlü olur. Ya yani böyle o ikili bir orta saydı, Melo Selçuk birbirine cuk, evet, oturan. Bu da böyle güzel bir üçlü olacak gibi.
Ya Beşiktaş'ın en bence baskın şampiyon Sergen Yalçın şampiyonla ayrı, ama Şenol Güneş'le olduğu ilk seneki şampiyonluk, hani Sosa, Atiba, Oğuzhan, Sosa üçlüsü, evet, nasıl forvette de Mario Gomez var tabii, nasıl birbirlerini yükselttilerse burada da bu üçlü.
Böyle bir omurga olabilir yani. Stoper'de de gerçi Nelson'un yanında kim olacak? Abdülkerim kalacak mı? Yoksa yerine bir yabancı alınacak mı, o da belli değil daha Galatasaray'da.
Kalacak mı derken yani ideal 11'de kalacak.
İdeal 11'de. O omurgayı saydığımızda işte Nelson'un yanında kim olacak daha tam net değil gibi orası da. Ama forvette de Seferovic çok iyi başladı. Hazırlık maçlarında gol atıyor. Dün 2 asist yaptı Fiorentina maçında. Güzel bir omurgası oldu Galatasaray'ın. Ya bu orta sahibi 10 numarayı da aldığını da düşünürsek.
Sağ bek aldı.
Sağ bek
aldı. Sol bek de.
Sol bek de Van Aanholt.
Evet, yani Van Aanholt tecrübesi, deneyim belli zaafları olsa da yeni teknik direktör yeni bir oyun anlayışı demek ve bazı oyuncularda bazı teknik direktörlerle çıkışa geçebilirler. Belki hani o Van Aanholt'un savunmadaki zaaflarının nedenlerinden birisi de aslında orta sahanın yeterli etkinlikte olmaması olarak da değerlendirilmiş.
Ben Fiorentina maçının 11'ine baktım. Zaten Okan Buruk da tam bizim için Nick testi dedi. Yani bayağı kalede işte Muslera, sağda Dubois, Nelson, Abdülkerim, Van Aanholt. İşte Berkan oynuyordu. Berkan'la Oliveira. Önlerinde mesela şey vardı. 10 numarada Emrah Akbaba. Emrah Akbaba mesela gayet hazırlık maçlarını ben izliyorum. Sürekli, evet, hareketli. Yani bu Alanyaspor'daki ilk dönemindeki gibi oynuyor. O da kendine bir şans yaratabilir bu sezon. Kanatlarda da Kerem Yunus. İleride de Seferovic. Böyle net bir 11 kurdu aslında Galatasaray. Mesela Fenerbahçe'de demin kuramadığımız 11'i Galatasaray'da kurabiliyoruz.
Yani Galatasaray sanki daha böyle planlı, yani Okan Hoca ile yapılan görüşmelerdi. Yani biraz da şey, ya Okan Hoca da tabii, yani Jorge Jesus buraya gelirken ya ben mevcuttan, bir de bir senelik sözleşme, her kulüpte bir sene yapıyormuş. Ya şampiyon, hı-hı, olmasa da farkındadır da durumun. Çok fazla Türkiye'de kalma şansı var, kendisi de istemez. Yok gibi gözüküyor. Bir de o bir taraftan Flamengo bekliyor yine, evet, hala.
Flamengo taraftardı.
Okan Buruk biraz daha şey gibi gidiyor. Yani Galatasaray. Daha bilerek basıyor gibi. Ya en azından daha az maliyetli.
Evet.
Elde olan Marcao'yu satmak durumunda kaldılar zaten. İyi de bir paraya satıldı. Ne vardı Galatasaray'ın elinde üzerine işlenebilecek, konabilecek? Çok da bir şey yoktu aslında. Bütün her şeyi değiştiler ama nokta transferlerle gidince belirsizlik ortadan kalktı. Şu anda Galatasaraylar zannediyorum hani bir iki transferle daha.
Yani gayet memnun kalırlar transfer döneminde. Yani
biraz kadro derinliğinde problem var tabii.
Ama işte Galatasaray'ın artısı bu sezon Avrupa'da olmayacak. Sadece
çok da derin kadroya ihtiyaç yok.
Evet, belki çok derin kadro Okan Buruk'un canını sıkabilir. Forma şansıydı açısı. Yani 14-15 oyuncuyla baktığınızda idare edebilirler.
Bir aradan sonra spor merkezine devam edeceğiz. Spor merkezine devam ediyoruz. Sargın Tekşal ve Emek Ege ile birliktesiniz. Beşiktaş'ta tabii hiç beklenmedik bir ayrılık gerçekleşmek üzere.
Evet.
Emirhan İlkan 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Torino'nun yolunu tutmak üzere.
Çok ilginç bir transfer
nasıl
olacak.
Nasıl değerlendiriyorsun? Evet.
Yaz başında sözleşme imzalamıştı Emirhan. Demiştim ki herhalde Emirhan 2 yıl daha bir Beşiktaş'ta izleyeceğiz, öyle Avrupa'ya gidecek ama serbest kalma bedeli 4,5 milyon euro olarak belirlenmiş. Orada da yönetim diyor ki
hiç kazanamaktansa.
Evet, yani gelecek sezon bedavaya gidecekti. 4,5 milyon euro imza için ikna edebildik Emirhan'ı. Yani özeti bu. İmzalamak isteyen bir açık kapıyı
bir
bırakın,
hata
bırakın
yok
diyordu. Evet. Ama baktığınızda Emirhan, Rıdvan da 4 milyon euroya gitti. O da sözleşmesi uzatmadı. Seneye gidecekti. Rıdvan'dan da en azından bir gelir sağlamak için onu da Beşiktaş satmak zorunda kaldı. Bu iki oyuncudan 8,5 milyon euro baktığımızda ne kadar piyasa, yani piyasa ve kalite olarak baktığımızda karşılığı değil.
Ya artık şöyle net bir durumla karşı karşıyayız. Yani kulüplerimizin altyapıdan çıkan oyunculara biraz daha profesyonel ve net şekilde eğilmeleri lazım. Güven vermeleri lazım. Sadece ekonomik güven değil. Çünkü Bartu Elmaz Galatasaray'dan biliyorsun imzalamada ayrıldı. Gitti. Mustafa Kapı ondan önce Lille gitti, geri döndü. Başarılı olamadı ama elinden çıktı. Yani Fenerbahçe'nin Merih Demiral'dan hiç para kazanamadan yollarını ayrılmış olması biraz da artık, çok özür dilerim, yani Beşiktaş'ın çocuğu, Fenerbahçe'nin evladı, Galatasaray'ın altyapısından çıktı, o bize değil artık, öyle değil. Çünkü kabul edin ya da etmeyin, isterseniz antipatik bulun ama artık profesyonel menajerlerle daha erken çalışmaya başladı çocuklar, ki bu doğru bir şey. Zaman zaman yanlış kararlar da veriyor olabilirler. Kulüplerin de canını acıtıyor olabilir. Ama kulüplerde doğru oyuncuya doğru yatırımı doğru planlamayla yapmak durumunda. Biraz daha yani nasıl olsa altyapıdan geldi, bu bir yere gitmez, bizim evladımız, biz bunu ikna ederiz. Emirhan'ı ikna edemedi gibi gözüküyor Beşiktaş.
Ya Rıdvan'ı da edememişti. Emirhan'da da ben bir de şunlar artık korkmaya başlıyorum futbol ekonomimiz açısından. Mesela Torino 600 bin euroluk bir teklifle artık Beşiktaş'ın geleceği olarak gördüğü bir oyuncuyu alabiliyor.
Tabii.
İkna edebiliyor. Yani bu biraz Sırbistan ligine falan dönmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Eskiden mesela bakıyorduk, Sırp oyuncular 18-19 yaşında işte Manchester altyapısına gidiyor.
Evet.
İşte böyle Manchester City alır, Fransız kulüpleri alır.
İtalyanlar alır.
Ya biraz ona dönmeye başladı çünkü kulüplerin geliri çok azaldı.
Ekonomik direnci düştü yani.
Evet ya, bu döviz olaylarından dolayı euro gelirleri çok azaldı. Yani Torino'nun verdiği parayı veremiyorsun bir şekilde.
Türk oyuncularla Türk lirası üzerinden genelde anlaşmaya çalışıyor artık takımlarımız. Şimdi Emirhan 18'de çarpsan matematiğim yetmiyor da o parayı zaten yıldız oyunculara neredeyse veriyor.
Televizyon yayın gelirine baktığımızda kulüplerin,
Türk takımları,
artık onları da eskisi kadar değil.
Akıllarını çelmesi hem ekonomik olarak da daha kolay oldu, hem tespit edilmeleri, genç oyuncuların tespit edilmeleri de daha kolay oldu. Genç oyuncular menajerlerle daha profesyonel bakış açılarıyla çalışmaya başlayınca, yani mesela Merih Demiral çok, bu da çok şey bir örnek Türk futbolunda.
Merih en karanlık örnekti. Şans bulamıyordu. Yani Fenerbahçe'den şans bulamadı,
işte
ayrıldı. Alanya'ya gitti. Öyle kendini gösterdi.
Alanya'ya da değil. Portekiz Altligine gidiyor.
Portekiz'e
oradan
gitti.
Oraya gidip oradan Alanya'ya dönüp oradan Sassuolo'ya gidip oradan Juventus, Atalanta. Yani bu uyarı sinyali. Aslında daha önce de uyarı vardı.
Evet.
Yani Fenerbahçe için mesela, Fenerbahçe'de kapasiteli altyapı oyuncuları var. Galatasaray'da şimdi Akmanlar, Hamza Efe, evet.
Ali Akman
dönecek
kiralık
gözüküyor. Bunu ilk canı yanan bu konuda Bursa Spor olmuştu. İşte Bursa'nın özel durumu da dahil olmak üzere Ali Akman çıkış yakaladı. Bursa Spor'da zaten sonunda TFF 2. lige düştü. Ekonomik olarak da güçsüz olduğu için Ali Akman'ı hiçbir şekilde ikna edemediler. Yani. Yeni sözleşme imzalamadı. Oynatmadılar onlar. Kadro dışı bıraktılar. Yani bu planlamayı oyuncuların yeni sözleşme imzalarken ki bonservislerinin belirlenmesi artık çok daha ciddi yani.
Mesela
böyle
Fenerbahçe'de bu çok konuşuldu geçen sezon Arda Güler'in imzasında. Mesela Arda Güler'de de gerçi 20 milyon euro olacak seneye serbest kalma bedeli. Önümüzdeki yaz. Ya oyuncular artık öyle imzalatabiliyorsunuz. Ama Arda'nınki gayet kabul edilebilir bir rakam.
20 yine makul. Yani makul derken tabii benim için de Arda çok büyük bir futbolcu olacak. Çok daha büyük umuyorum bonservis bedelleri ödeyecek kulüpler için ama ilk giriş için 20 milyon euro inanılmaz bir rakam. Şimdi
evet. Bizim piyasaya göre yani
yine de tatmin edici gelmeyecektir değil. Büyük ihtimalle eğer transferi gerçekleşirse.
Ama yine Türkiye piyasası mesela Kim Min-jae Fenerbahçe'ye 18-19'a serbest kalma bedeliyle giderken Napoli imza attığında bu 45 oluyor mesela.
Tabii Napoli'den bir yere
yani oradaki rakamları
sıçradı.
Evet, yani Arda da mesela Fransa'da Rennes'de olsaydı 45 milyon euro yaparlardı serbest kalmasını yani. Türkiye standartına bakmak lazım ona. Ama Emirhan da Beşiktaş'ta ilk 11 oynayabilecek bir oyuncuydu bu sezon kadro planlamasına baktığımızda.
Evet yani Beşiktaş'ın şu anda konuşulması gereken ana problemlerinden birisi de
8+3
yani 7+4'e dönmüş olsa iyice
evet, o
zorlaşacaktı.
Büyük kriz olurdu.
Yani şu anda Ersin Destanoğlu stoperlerden bir yeni gelen İstanbulspor'dan gelen genç Emir oynayabilecekti. Evet. Emircan. O da bir yani, soru işareti.
Evet, o da yani Süper Lig'de direkt nasıl uyum sağlayacak?
Ya Salih Uçan yine bir şans bulabilir ki çok istekli ve diri gözüküyor. 3. Cenk Tosun var belki. Ama bunların hiçbirisi, bu oyuncuların hiçbirisi Beşiktaş açısından evet yerinin adamı ya da bir yabancı olsa da oynayabilecek oyuncular değil.
Değil yani.
Ersin
dışında. Bir tane direkt Valerian İsmail'in yazabileceği bir Türk isim var aslında. Gözü kapalı. Bu benim 11. Avrupa maçına çıksa mesela.
Tabii.
Avrupa kupasında olsa Beşiktaş bir Ersin'i oynatır belki. Büyük ihtimal.